Merhaba, Kitap ve Kütüphane Podcast'a hoş geldiniz. Bugün Ürmez abi ile, Ürmez Golyari ile İranlılar nasıl bu kadar çok şiir biliyor, edebiyatta nasıl bu kadar iyiler onu konuşacağız. Hoş geldin Ürmez abi.
Sağ olun Oğuz Bey, teşekkür ederim beni kabul ettiğiniz için.
Ne demek, estağfurullah. Biraz bu konudan bahsedebilir misin abi? Hep duyuyoruz, İranlılar sokakta, işte televizyonlarda görüyoruz. Hep şiir biliyorlar, ezberde belki 300-500 beyitleri var. Nasıl bu kadar şiir bilebiliyorlar?
Yani tabii herkesin 300-500 beyti ezberebildiğini düşünmüyorum ama evet doğrudur. Yani bizde hatta bizim oyunlarımızda çok fazla sayıda şiir var, beyit var. Yani o beyitleri ezberebilmemiz gerekiyor. Küçükken sokaktaki şiirler hep heceli şiirler, heceli şarkılar.
Aruz'da değil mi
Yani
bunlar?
aruzla da olabilir. Hatta eski İslam'dan önceki şiirlerin etkisi hala devam ediyor bu şiirlerde. Yani tabii bunu biliyoruz ki insanlar bir şey ezber etmek için hep onu biraz şiir diliyle anlatmak istiyorlar. Çünkü orada kafiye yardımcı oluyor, aruz yardımcı oluyor. Ve bir çocuk için eğitim her zaman şiirle çok daha rahat oluyor. Mesela bizim okullarda da böyle. Hatta ilk okuldan başlıyor. Hatta ilk derslerde beyitler var. Yani orada çok sade bir dille hocalar bunları öğrencileri öğretmek istiyorlar. Ama başka bir şey de var. Bizim sünnetimizde yani bir İranlı olarak Şehname biliyorsunuz bizim hayatımızda çok önemlidir. Daha önce sinema yoktu, tiyatro yoktu. Bunlar biliyoruz batılı bir şey. Batılı kültürden İran'a geçmiş ya da Orta Asya'ya ya da dünyaya hatta geçmiş. Onun için bizlerde ne vardı? Taziye diye bir şey vardı hatta. Taziye nedir? Sonra Şehname'ye geleceğim. Bu İmam Hüseyin için biliyorsun İran Şii bir ülke. O da İmam Hüseyin'in hikayesini, bu Kerbela vakasını ve şans eseri şimdi de Muharrem ayındayız. O vakayı anlatırken her zaman beyitler de bunu anlatıyorlar, şiirler de bunu anlatıyorlar. Hatta İmam Hüseyin Arap yani, ondan hatta Farsça bildiğini hiç düşünmüyorum. Fakat bizim beyitlerde, bizim hikayelerimizde çok güzel Farsça konuşuyorlar. Ve o konuşmalarda her zaman güzel şiirler var. Ve hikayeyi böyle terziyelerde anlatırken bu tiyatro gibi bir şey. Birisi İmam Hüseyin oluyor, bu Yezid oluyor, bilmem Şem oluyor. Bunlar geliyorlar, savaşlar falan. Bu böyle şarkılarla her şeyi anlatıyor. Ve oradaki küçük çocuklar bile bunları ezberlemeye çalışıyorlar. Çünkü yani büyük bir olay onlar için. Ve bunları da her zaman kendileri kendi aralarında da anlatmak istiyor. Yavaş yavaş bunlar bizim zihnimize giriyor. Ondan öncesi Şehname vardı. Yani hafta sonu herkes oynamaya gidince, belki burada domino var, bilmem başka şeyler var. Biz kahvehanelerde Şehname dinlemeye gidiyormuşuz. Ve oradaki beyitler bizi çok etkileniyormuş. Bizim kültürde başka bir yerden büyük kitaplarda, mesela Nezami Eruzi Semerhendi diye bir zat var. Bu bir yazar, büyük bir yazar. 1000 sene önce herhalde yaşamış. O da bir şey anlatıyor diyor. Sen büyük birisi olmak istiyorsan ya en azından 1 milyon beyt ezberebilmen gerekiyor. Tabii kimse 1 milyon beyt ezbere edemez. Ama yani büyük bir şey konuşuyor ki yani en azından 100 beyti herkes ezberebilsin ve o beyitler hayatta nasıl işe yaradığını orada anlatıyor. Sonra hikayelerde diyor mesela adam çok zor bir durumdaydı. Bu beyti söyledi, ezbere okudu ve padişah çok hoşlandı ve ona büyük bir ikram etti. Şimdi bunları okuyunca bizim kafamıza geliyor ya ne yapmamız gerekiyor, nasıl devam etmemiz gerekiyor. Yani ben de tamam patronumun onun da çok güzel bir beyt anlatınca patron benden hoşlanıyor. Şimdi münşaat var biliyorsun sen de. Bu münşaat Türkiye'de de var. Münşaatlarda güzel beyitler de yazıyorlar yazarlar. Biz hatta 30 sene önceye kadar hatta 20 sene önceye kadar hala yazı yazıyorduk kendi aramızda. Her zaman o yazılarda beyitler vardı. Bu beyitler Hafız'dan, Saadi'den olmayabilir. Çok basit şiirler olabilir. Ama illaki taklit olarak güzel bir beyit yazıyordu ki etki yapsın. Bu etkiler çok önemli. Her İranlılar için çok önemli. Neden? Çünkü mesela sen kendini Hafız'ın yerinde görüyorsun. Fakat çok ince bir mevzu daha bu. İran'da diyoruz çok beyit ezberebiliyor. Ama neden bunları ezberebiliyorlar? Çünkü İranlıların bağı hala eskiyle, eski edebiyatla kuldukları bahalı kopmamış.
Ben de onu soracaktım. Yani bu işte Şehname dediğin kahvelerde dinleniyor. Bunlar hala devam ediyor mu?
Hala devam ediyor. Mesela bizde bir şey var. Zulhane diye bir şey var. Zulhane nedir? İran'a has bir spor çeşitidir. Bunu diyorlar. Araplar İran'ı fethedince İran'da onlar bizi fark etmesin diye. Hatta birçoğu diyor bu İskender kadar eskiye gidebilir bu mevzu. Ama bence Araplardan sonra olmuş. Bizi görmesinler diye yerde bir şey yapıyorlar. Çukur gibi bir yer yapıyorlardı. Çukura gidiyorlardı ve orada spor yapıyorlardı. Hazırlıklar yapıyorlardı. Ve orada Şehname'nin beytlerini ya da onun gibi kitapların beytlerini ezbere okuyorlardı. Ve onda hazırlık yapıyorlardı. Enterman gibi bir şey. Şimdi bu aynı dili hala konuşuyoruz. Yani Ferdowsi'nin kitabını açınca beyti hemen anlıyoruz. Ne yazdığını okuyup ne dediğini de fark ediyoruz. Aruz'u da çok iyi anlıyoruz. Ama sen düşünsene mesela burada Fuzuli'den bir beyt okuyunca hemen bir hoca gelmesi gerekiyor. Fuzuli şöyle şöyle bir şey anlattı. Sen bunu anlaman, yani normal bir insan bunu anlamaz yani matematik okumuş okulda. Sonra gelsin. Edebiyattan ne bilir ki? Anlayamaz. Çünkü dil değişmiş. Dil
daha modern olmuş. Tamam onu soracaktım. Yani Şehname yazılalı ne kadar oldu? 1000 sene.
1000 sene oldu. Bin seneden geçti.
Yani o dönemki Farsça ile bugünkü Farsça birbirinden çok farklı değil o zaman. Değil mi?
Yani şimdi çok akademik konuşmak istesek evet biz her ikimiz modern Farsça konuşuyoruz. Ama tabii o Farsçanın ve bu Farsçanın arasında gramatik bile olmazsa bazı farklar var. Mesela birçok kelimeyi biz artık kullanmıyoruz. Yani Ferdowsi'nin kullandığı kelimeler. Bizim kullandığımız kelimeler var. Ferdowsi ondan haberdar değil. Mesela televizyon. Nereden bilecek? Ama ondan ziyade birçok şey var. Mesela Ferdowsi'ye has olan kelimeler var. Ya da o döneme ait olan kelimeler var. Şimdi detaylara girmek istemiyorum. Farsça kelimeleri de kullanmak istemiyorum. Ama tabii ki bir Farsça öğrencisi hemen hemen hepsini anlayabilir. Yani orada bir soru işareti olmayacak. Hatta biliyorsun bizim Nevruz'da birçok Nevruz suflasında Hafız kitabı orada her şeyin yanında duruyor. Yani o
fal kitabı duruyor.
Fal kitabı gibi. Orada bir fal açıyorlar. Mesela bu sene nasıl geçecek diye. Onu açıyorlar. Birinci beyti okuyunca o falı açan kişi huzdar oradaki insana hepsi biliyor hangi beyt, hangi gazel olduğunu. Bah bah bah bah. Biz bah bah diyoruz. Yani ne güzel ne güzel. Bu beyt mi çıktı? Çok güzel. Yani bu sene çok güzel olacak. Demek ki Hafız'la bir bağ kurmuş da ben bir akademisyen olarak İranlıların %5'i bile hafıza anlıyor diyemem. Çok daha küçük bir sayı anlayabilirim. Ama yani en azından o şeyini yani en azından oradan bir şeyler anlıyor. Yani kelimeleri en azından anlıyor. Yani hafızın ne kastettiğini yani belki anlamaz.
Derinlemesini anlıyor.
Yani oradaki telmihler bilmem sen şey edebi sanatları onları belki anlayamaz.
Ama düz anlamamalı.
Ama yani bir şeyler anlıyor. Yani aşktan konuşuyor, şaraptan konuşuyor. Bilmem sevgilisinden biraz şey olmuş. Kalbi kırılmış, bunu yazmış. Onu anlayabilir. Ve o açıdan da yani hermeneutik biliyorsun edebiyatta bir kavram var. Hermeneutik o da çok güçlü bir hermeneutik var. O hermeneutikten de adam onu açınca diyor tamam bu benim hakkımda. Ya da Oğuz'un hakkında Hafız bunu konuşmuş. Şimdi bunlar hayata giriyor. Günlük hayata giriyor. Ve bazı beyitlerin çok çok şey olduğunu görüyoruz. Çok isabetli olduğunu görüyoruz. Mesela bilmem sen uzağa geliyorsun, ben seni çok özlüyordum. Senin için mesajdan, WhatsApp'tan bir şey yazmak istiyorum diyordum. An seferkerdeki sert kafirle değil, hamdahı uz, her kuca, her kuca, yo bir selametler. Bu Hafız'dan. Yani o benim sevdiğim kişi her yerde olsa bile Allah'ım 100 kafirle, yani 100 kervan gönül ona gönder. Bilmem, Türkçe'de tam oturmadı ama Farsça'da çok güzel bir anlam veriyor bu. Şimdi insanlar bunları kullanıyor ve bu bizim günlük hayatımıza artık girdi. Şeylerde olsun, atasözlerde olsun birçoğu beyt. Birçoğu mesela Sahibi Tebrizi'den birçok atasözümüz var. Yani birçoğu insan bilmiyor bu atasöz kimden geldi, nereden geldi.
Ama günlük hayatta devam ediyor.
Var, evet. Yani diyor, Elbu şevet sebebe teyre gel hoda har. Allah istese düşmanım benim hayır sebebim olur. Bu çok güzel bir şey, atasözü. Çünkü bazen de bunu görüyoruz ya. Birisi sana bir kötülük yapıyor ama aslında o bilmiyor. Tam da senin işine çok yarıyor. O onun yaptığı kötülük. Ama şey, bu Sahabe Tebrizi'nin beyti. Nereden, nasıl gelmiş, nasıl bizim edebiyatımıza, bizim günlük hayatımıza girmiş, onu da kimse bilmiyor. Ama işte bir noktadan başlamış. Başka bir mevzu daha var. Neden biz bu kadar beyt ezbere biliyoruz? Okuldan önce, yani moderniteden önce medreseler vardı. Türkiye'de de vardı. Bu medreselerde iki tane kitap vardı. Bunlar çok önemli kitaplar. Adlarını siz de duymuşsunuz. Gülistan ve Bustan. Gülistan ve Bustan Sadi'nin kitapları ve o da bir tanesi zaten hepsi şiir, bir tanesi nasır ve şiirin karışığı. Onları ezberlememiz gerekiyordu o dönemde, moderniteden önce. Onları yazmamız gerekiyordu, ezberlememiz gerekiyordu.
Bize de popüler kitaplardı ama bizim yani böyle bir sorumluluk yoktu genelde.
Yoktu. Türkiye'de. Şimdi modernite zamanında da hocalar aynı hocalar, sadece okullar değişmiş. Ve bu şeyi, üslubu devam ediyorlar. Diyorlar arkadaşlar, mesela Hafez'den bu beyti, bu gazeli ezberlemeniz gerekiyor. Sadece bir gazel değil. Belki ben ilkokulda belki onlarca şiir ezberlemişim. Ortaokulda daha fazla. Lisede çok daha fazla ezberlemem gerekiyormuş. Tabii 5 sene sonra, 10 sene sonra birçoğunu unutuyordum. Çünkü kullanmıyorum ya, artık beyitler bir yerde kafamda duruyor herhalde. Ama kullanmayınca unutuyorsun. Ama o, diyelim 1000 beytten belki 50 beyt, 65 kafamda duruyor hala ve onları zamanında güzel şeylerde, ortamlarda kullanabiliyordum. Ve o, bu mevzu bizim eğitimimizle de alakalıdır. Yani onu da unutmamak gerekiyor.
Bunun şu netlisi olabilir mi? Mesela bizde 19. yüzyıldan itibaren Fransız etkisi var, modern edebiyatın etkisi var ve biz o dönemden itibaren roman yazmaya, işte nesir diyebileceğimiz türde daha çok eser verilmeye başlıyor. Şiir de devam ediyor ama işte biraz o dönemden sonra modern şiir, yani divan edebiyatı, klasik edebiyat etkisini yitiriyor ve daha çok modern şiir, işte roman vesaire devreye giriyor ama İran'da bu daha az herhalde, değil mi?
Ya, tamam, Türkiye'de bu daha erken başladı ama bizde de başladı, doğru söylüyorsun. 19. asırda değil ama belki 19. esirin son yıllarında ve 20. asırın ilk yıllarında aşırı derecede bizde batıya çok şeyle sevgi dolu bir şeyimiz, kalbimiz var. Evet, biz de taklit etmeye başlıyoruz. Hatta aluzu bir yana koyup yeni modern şiirler yazmaya başlıyoruz. Bunu herhalde herkes biliyor, İran'da herkes biliyor. Nima Yuşiç ile başlıyoruz. Nima Yuşiç tabii ilk kişi değil. Ondan önce de birkaç kişi bunu başlamış. Şeyleri, aluzu bırakıyorlar ve yeni Avrupalılar gibi Fransa'dan etkilenip yeni şiirler yazmaya yazıyorlar. Ama biliyor musun ne oluyor? O şiirleri de ezberlemeye başladık. Çünkü çok sevdik. Mesela birçok kişi bu modern şiirleri çok güzel ezbere okuyabilir. Hatta ben mesela birçok modern şiiri ezberliyorum ve bunlar şey değil. Bunların birçoğu aluzi değil. Birçoğu aluz kalıbıyla yazılmış ama o kalıbı kırmışlar. Yani mesela bir mislanın şeyi, vezni diyelim, failatun failatun failun oluyor. Öbürü failatun failun oluyor. Sonra failatun failatun failatun failatun failun oluyor. Ama bu aluz sadece şeyleri aynı değil, bu vezinleri tam aynı değil, kırmışlar onu. Ama insanlar hoşlandı ve devam etti. Son dönemde artık aluz işi yazan şairlerin sayısı düştü. Ama edebiyat unutulmadı. Yani Hafız hala aynı yerde duruyor. Sa'di hala aynı yerde duruyor, Mevlana dahil. Ferdowsi, Hayyam, birçok kişi bunları hala ezberliyor. Önemli değil, kaç yaşındasın? Hiç önemli değil. Sadece 2000 yıl, miladi 2000 yıldan sonra, yani bu son 20 yılda gençler daha az şiir ezberlemeye başladılar. Çünkü okullar da artık o kadar bu konuda hassas değiller. Mesela çocukların şeyi bu. Diyorlar, biz neden bunları ezberlememiz gerekiyor ki? Hepsi internette var. Bu yanlış bir şeydir. Yanlış bir mantıktır. Çünkü o sadece senin bir ortamı sıcak etmek için ya da herkes senden hoşlansın diye bu beyitleri biz ezberlemiyoruz. Bu düşünme yöntemimizi değiştiriyor. Düşünme uslubumuzu değiştiriyor. Hatta bize ahlakı öğretiyor. Çünkü bu yazarlar normal insanlar değilmişler. Mesela diyelim Mevlana herhangi birisi değildi ki. Şarkı sözü yazan bir bestekar değildi ki. Bu Mevlana'ymış ya. Adam birçok kitap okumuş, senelerce oturmuş, düşünmüş ve bu şiirleri yazmış. Ve bu şiirlerin arkasında bir hikaye var. O hikayeyi öğrenince sen de Mevlana olmuyorsun. Ama en azından o yolda yürümeyi başlıyorsun. Tabii artık insanlar o kadar sıcak dine bakmıyor. Mevlana'nın mevzusu da din değil ama insanlıktır. Yani insan insan olmaya devam etmesi gerekiyor. Birçok şehrinde de bunu görüyoruz diyor. Ben şehirde geziyordum. Ben değildi diyor benim hocam. Şehirde geziyordu. Elinde de bir lamba. Ama bir tane İstanbul insan bulamadı ya. Yani bu kadar büyük bir şehirde bir tane insan bulamadı.
Diyojen gibi.
Yani diyor. Ben artık hayvanlardan sıkıldım diyor. Bana bir insan gösterin diyor şiirlerinde Mevlana. Yani biliyorsunuz burada mevzu bahis din değil. Modern insan biraz ağzını açtı dinde. Ama ortada hala insanlık mevzusu var ve devam ediyor. Onda orada biraz hemfikiriz. Ve bunu o insanlar, bu zatlardan, bu filozoflardan öğrenebiliriz. Nasıl öğrenebiliriz? Kitaplarını okumamız gerekiyor. Çünkü orada maddiyatın payı artık çok fazla olmadığını biliyoruz hepimiz. Ve yeni kitaplar nasıl yazılıyor? Biz gişeyi düşünüyoruz yani film yapınca da aynı şekilde. Biz artık gişeyi düşünüyoruz. Diyoruz bu ne kadar satılacak ki? Bu mevzu ne kadar cezap olabilir ki? Ama eskiden bunu düşünmüyorlardı. Çünkü bu kitaplar yayınmıyordu ki.
Yani, para da kazanmıyor.
Evet orada bir patron vardı. Patron belki sana para verir belki vermez. Ama sen yazarsın. Mesela Ferdowsi biliyoruz. Ferdowsi Şehname'yi, koskoca Şehname'yi yazdı ve bir kuruş da almadı.
Bir rivayete göre işte bunu şeye sundu. Gazi Sultan Mahmud'a sundu. Onda işte Farsçası çok iyi değildi ve o şiiri anlamadı. Çok da para vermedi. Daha sonra işte bunu fark ettiler. Hamamdayken galiba haberi oluyor Ferdowsi'nin ve artık biraz iş işten ya, geçmiş
evet,
oluyor.
Evet, o hikayeyi hepimiz duyduk.
kadar doğru tabii.
Yok, aslında akademisyenler böyle bir hikaye kabul etmiyorlar. Çünkü o dönemde biraz farklıydı. Hatta belki Ferdowsi belki bu iş bitince, Ferdowsi diyelim, bu iş bitince belki onu Sultan Mahmud'a etmek düşündüm. Yani ona takdim etmek, ona göndermeyi düşündüm. Ama ilk başta Sultan Mahmud için yazmadığını pek düşünmüyoruz artık. Hmm. Çünkü gerek yoktu ya, adam biraz
düşünmesin. Sultan Mahmud, Gazneli Mahmud.
Evet, Sultan Gazneli Sultan Mahmud, evet. Yani ona yazmak biraz tuhaf oluyor ya, adam Türk. Sen bir kitap yazıyorsun diyorsun bu kitapta bilmem İranlı Türkleri böyle falan parça perişan ettiler sonra bir adama gidip ondan para talep etmek biraz yani yapıyor. Sultan Mehmet onu dövebilir yani orada. Ama yapmadı. Onun için yani çok mantıklı gelmiyor. Ama yani Sultan Mahmud'u bir yana koyalım. Osmanlı döneminde elimizde şeyler var. Kanıtlar var. Osmanlı döneminde bile padişahlar bile olmasın, onların generalları, paşaları eskerlerini daha yapmak için, motive etmek için şehnameden beyisler okuyorlarmış onlara. Yani biz biliyoruz o dönemde Farsça, Türkçe, Arapça bir ülkeye ait değilmiş. Bir coğrafyaya aitmiş. Onun için de...
Bunu aslında insanlar çok kolay anlayamıyor. İşte Arapçanın ve Farsça neden bu kadar popüler olduğunu. Ben biraz bugünkü İngilizce veya artık Fransızca'ya falan benzetiyorum. Çünkü bugün hani çok entelektüel olmanın, akademisyen olmanın, çok bilgili olmanın şartlarından birisi tırnak içerisinde İngilizce bilmek, Fransızca bilmek, birçok dil bilmek. O dönem için de bu geçerli.
Yani, o dönemde dünya bu kadar büyük değilmiş. Yani sen Amerika'yı bilmiyorsun. Yani İsviçre'de ne dil konuşuyorlar umurunda bile değil. Çünkü hayatında hiç oraya gitmezsin.
Gerek de duymamışsın.
Belki Japonya'da ne dil konuştuğunu belki duymuşsun ama Japonya'yı hiç görmemişsin. Birçok insan Japonya nerede bilmiyor ki. Bizim için dünya o zaman nereymiş? Balkanlardan başlıyormuş ta Çin'e kadar. Bu ortamda, bu coğrafyada üç dil vardı. Birisi Türkçe, birisi Farsça, birisi Arapça. Arapça bilimin diliydi, Farsça edebiyatın diliydi ve Türkçe savaşçıların diliydi. her üç, her fark etme İran'da olsan biliyoruz askerlerin dili
Türkçe.
Türkçedir. Yani mesela bizde
Hindistan'a kadar belki çünkü evet, orada şeyler var.
Tabii ki. Ve edebiyatı biliyoruz mesela Bideli Dehlevi. Adamın adı Bideli Dehlevi. Yani Dehli'de yaşanmış bir Bideli. Yani Bideli ki Dehli'nin bir şeyisi. Vatandaşı.
Yani sadece savaşların dili dersek çok anlamıyorum. Devletin dili esasında bir noktada değil mi? Yani Osmanlıların dili, oradaki işte İran'da da kısmen kullanılıyor.
Türkiye'de işte Osmanlı ağızlarında evet devletin dili. Ama İran'da yok. Hiçbir zaman devletin dili o kadar olmadı. Hatta biliyoruz Selçuklu döneminde de Selçuklular bile Farsça yazmayı başlıyorlar ve resmi yazıları birçoğu Farsça'da. Türkçe değil demiyorum ama Farsça'da var. Ve Selçukluları bir yana koyalım. Diğer padişahlar da o kadar kullanmıyorlar. Ama askerler çok daha askerler şey yapıyorlar. Efendime söyleyeyim. Onlar çok daha Türkçe konuşuyorlar. Tam tersi biliyoruz. Mesela birçok şair var. Bunlar Türk. Ama Türk şiir yazmıyorlar diye bir şey yok ama asıl şiirleri Farsçadır. Mesela biliyoruz Sahibi Tebrizi. Sahibi Tebrizi aslında Türkçeyi de çok iyi bilmiyormuş. Çünkü Sahibi Tebrizi aslında Tebrizli ama İsfahan'da yaşıyor. İsfahan'da eğitimini alıyor ve onun için diyorlar Türkçesi de çok pek iyi değilmiş. Yarım yumurak bir Türkçe biliyormuş. Farsçası da pek iyi değilmiş bu arada. Ama güzel şiirler yazmış. Ama ondan ziyade yani biliyoruz çok şair var mesela adı ne? Diyelim mesela Nef'i. Nef'i de Türkçe şiirleri var, Farsça şiirleri var. Padişahlar, bir sürü padişahımız var. Muhibbi, Farsça şiirleri var. Evet, Sultan Süleyman'ın Kanuni. Onun da hem Türkçe şiirleri var hem Farsça. Ama yani edebiyata gelince Farsça. Bu taraftan İbn Sina var mesela, Sohrebeldi var, birçok bilim adamı var. Sohrebeldi filozof ama onun yazdığı birçok Arapça yazısı var. Biliyoruz Sohrebeldi de Zencan'ın yakınlarında. Bu da bu arada gördüğüm birisi Sohrebeldi de Türk olabileceğini düşünmüştü ama Sohrebeldi o dönemlerde hala herkes Farsça konuşuyor orada. Ve Sohrebeldi'nin birçok kitabı da Arapça. Ya da mesela İbn Sina felsefe ile alakalı yazdığı kitapla birçoğu şeydir, Arapçadır. Bu tarafta hatta şeyle alakalı olan kitapları, bu tiple alakalı olan kitapları Arapçadır. Yani o zaman adam demiyor yani ben Arap değilim, o zaman Arapçayı kullanmıyordum ya da Araplar kötü bilmem Arapça bilmem ne. Yok bakıyor Arapça uyuyorsa onun kavramına kullanıyor.
İngilizce gibi bugün.
İngilizce gibi yani mesela şimdi diyorlar ya felsefenin dili Almanca. Almanca bilmen gerekiyor felsefeyi daha iyi anlamak için. Ama Almanca çok zor olduğu için biz artık felsefeyi boş verdik. Öyle yani.
Bu şekilde. Daha eklemek istediğim bir şey var mı?
Valla birçok şey var ama biliyorum zaman her zaman sınırlı. Yani belki daha sonra bunları konuşabiliriz.
Tamam, bugünlük bu kadar diyeyim. Peki teşekkür ederim.
Sağ olun. Ben
teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.